Bismillahirrahmanirrahim. 254. Ey iman edenler, alışverişin, dostluğun ve şefaatin olmadığı gün gelmeden evvel size verdiğimiz rızıklardan infak edin. Kafirler işte zalimlerin kendileridir. Allah Subhanahu ve Teala kullarına kendilerine vermiş olduğu rızıklardan Allah yolunda, hayır yolunda infakta bulunmayı emrediyor. Rabları katında bunların sevabını biriktirmelerini ve dünya hayatında bu işlere koşmalarını ise şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Alışverişin, dostluğun ve şefaatin olmadığı kıyamet günü gelmeden evvel size verdiğimiz rızıklardan infak edin. O günde hiç kimse kendisini istediği kadar bolca verse de malıyla ne yapamayacak? Kurtaramayacak. İsterse yer dolusu altın versin. Hiç kimsenin dostluğu ve hiç kimseye soyluluğu fayda vermeyecek. Bir başka ayet-i kerimede ise Rabbimiz Sübhanuhu ve Teala sura üflendiği zaman o gün aralarındaki soy yakınlığı fayda vermez. Birbirlerine bir şey de soramazlar. Mü'minun 101'de. Şimdi anladınız mı kardeşlerim? Lehül mülkü ve lehül hamdu yuhyi ve yumiti ve hu ala küllü şeyin kadir. Mal da, mülk de, öldüren de, dirilten de her şeye Allah kadirdir diyoruz. Bunu her namazdan sonra Müslüm'de gelen ifadede Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sesli söyler ve bize de sesli söylemeyi telkin eder, biliyor musunuz? Yani malda, mülkte, güçte, kuvvette, kudrette, yaşatan da, öldüren de Allah'tır. Neden devamlı bize söylemeyi emrediyor, hiç düşündük mü? Elimizdeki en ufak bir sahiplendiğimiz bile öyle insanlar var ki yürüyüşünü, görünüşünü, yani her şeyini değiştirmiyor mu? Çalımları bile değişiyor. İnsanlara tepeden bakmalar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi kadının kulu kahrolsun diyor. Paranın kulu kahrolsun. Elbisenin kulu kahrolsun diyor. Ayağına diken batsa onu çıkaracak bulamazsın diyor. Allah Subhanahu ve Teala böyle hallere düşmekten korusun. Evet, en önemli ayetlerden bir tanesine geldik. Tabii ki bütün ayetler büyüktür. Hepsi önemlidir de. Ama öyle ayetler vardır ki Allah Subhanahu ve Teala bununla kendisine müracaat edeni hiçbir zaman geri çevirmez. İşte bunlardan bir tanesi Bakara 255'tir kardeşlerim. Allah Subhanahu ve Teala bu ayette bakın. Bakın neler söylüyor. 255. Allah odur ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Hay ve kayyumdur. Onu dalgınlık ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde olanların hepsi de onundur. Onun izni olmadan katında şefaat edecek kimdir? Önlerinde ve arkalarında ne varsa bilir. Dilediği kadarından başka onun ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. Kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Onları koruyup gözetmek ona ağırlık vermez. O öyle ulu, öyle yücedir. Bu ayet, ayetel kürsü olarak bilinmiş ve insanlar arasında da böyle ezberlenmiştir. Ve şanı yücedir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu ayetin Allah'ın kitabındaki en faziletli ayet olduğunu bildirmiştir. Allah Resulü Aleyhissalatü vesselam kendisine Allah'ın kitabında hangi ayet en büyüktür diye sorulduğunda Allah Resulü Aleyhissalatü vesselam Bunu defalarca soran insana en sonunda ayetel kürsüdür demiş. Bu ilim sana mübarek olsun. Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki onun dili ve iki dudağı var ve arşının yanında melekleri Allah'ı takdis eder buyurmuştur. Yine hadis-i şerifte ey Allah'ın Resulü, sana indirilenlerin hangisi en büyüktür diye sorulduğunda ayetel kürsüdür. Allah odur ki kendisinden başka bir ilah yoktur buyurmuştur. Yine kardeşlerim, Buhari'de, Müslim'de gelen rivayetlerde Ebu Hureyre diyor ki Aleyhisselatü Vesselam beni Ramazan'da zekatı korumakla görevlendirdi. Birisi geldi ve yiyecekten avuçlarıyla almaya başladı. Ben onu yakaladım. Ve seni Allah Resulü'nün katına çıkaracağım dedim. O beni bırak, muhtacım, ailem var, şiddetli bir ihtiyaç içindeyim dedi. Ben de serbest bıraktım. Sabah olunca Aleyhisselatü Vesselam ey Ebu Hureyre, dün esirin ne yaptı? Ben de ey Allah'ın Resulü, bana şiddetli ihtiyacından ve ailesi olduğundan şikayet etti. Acıdım ve serbest bıraktım dedi. Aleyhissalatü vesselam, o sana yalan söyledi. Muhakkak geri gelecek dedi. Aleyhissalatü vesselam, muhakkak ki o geri dönecektir buyurdukları için onun geri döneceğini anladım ve gözetlemeye başladım. Gelerek yiyecekten avuçlamaya başladı. Hemen yakaladım. Seni muhakkak Allah'ın Resulüne götüreceğim dedim. O yine beni bırak, muhtacım, ailem var, geri dönmeyeceğim dedi. Ben yine acıdım, serbest bıraktım. Sabah olunca aleyhissalatü vesselam ey Ebu Hureyre, dün esirin ne yaptı diye sordu. Ben de ey Allah'ın Resulü, ailesi olduğunu, ihtiyacı olduğunu söyledi. Ben de acıdım, serbest bıraktım dedi. Aleyhissalatü vesselam, şüphe yok ki o sana yalan söyledi ve geri dönecek buyurdu. Üçüncü kere onu gözlemeye başladım. Yine gelerek yiyecekten avuçlamaya başladı. Onu yakaladım ve seni muhakkak Allah Resulüne götüreceğim dedim. Bu üçüncü keredir dönmeyeceğini söylüyor, sonra dönüyorsun dedim. O beni bırak, sana Allah'ın kendisiyle fayda vereceği bir takım kelimeler öğretirim dedi. Ben onlar nedir dedim. Şöyle dedi. Yatağına girdiğinde ayetel kürsüyü sonuna kadar oku. Sabaha kadar senin üzerine Allah katından bir koruyucu bulunur ve şeytan sana yaklaşamaz. Ben de yine serbest bıraktım. Sabah olunca aleyhissalatü vesselam bana dün esirin ne yaptı dedi. Ben de ey Allah'ın Resulü, bana öyle kelimeler öğretti ki ben de onları aldım. Bu bana fayda sağlayacakmış. Ben de serbest bıraktım dedi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz onlar nedir dedi. Yatağına girdiğinde ayetel kürsüyü başından sonuna kadar oku. Allah katından sana bir muhafız bulunur da sabaha kadar sana şeytan yaklaşamaz. Aleyhissalatü vesselamın ashabı hayır konusunda son derece haris idiler. Aleyhissalatü vesselam o sana doğru söylemiş. Halbuki o yalancıdır. Ey Ebu Hureyre, üç gecedir kiminle konuştuğunu biliyor musun dedi. Ben hayır deyince o şeytandır buyurdu. Evet. Demek ki iblis insan kılığına gelerek hem de hırsızlık yapabiliyormuş. Demek ki ayetel kürsü okuyan birisi ondan uzak duruyor. Allah subhanahu ve teala onun şerrinden bizleri ne yapıyor? Koruyor. Ayetel kürsünün birçok bu gibi tecellileri vardır. Rukiye'de aleyhissalatü vesselam Efendimiz hep bunu okumamızı tavsiye etmiş. Namazın akabinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam okumamızı tavsiye etmiş. Ve her halükarda insanın bu ayeti okuması, hatta duasında Allah'a ilticasında bunu öne sürmesi duanın kabulüne de sebep olduğunu söylemiştir. Ayetel kürsü aynı zamanda tevhid dinini anlatan Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını gündeme getiren ayetlerdendir. Allah Azze ve Celle'nin ölmez diri, uyku tutmadığını, doğmadığını, doğrulmadığını, kainattaki her şeyin ihtiyacını anında bildiğini, giderdiğini ve onun katında, onun izni olmadan kimlerin şefaat edeceği gibi mevzuları gündeme getirir. Bu ayeti kerimeyi baştan sona okudu mu zaten kendi kendini tefsir eden, kendi kendini anlatan ayetlerdendir. Allah Subhanahu ve Teala bunu öğrenmeyi, hayatımıza geçirmeyi ve onunla kendisine vesilede bulunmayı hepimize nasip etsin. Şeytanın şerrinden, şeytana benzer insanların her türlü kötülüğünden de Rabbim bizleri korusun. 256. Dinde zorlama yoktur. Gerçekten hak batıldan iyice ayrılmıştır. Tağutu inkar edip Allah'a inanan kimse kopmak bilmeyen sağlam bir kulpa sarılmıştır. Ve Allah semidir, alimdir. Evet. Çok önemli ayet-i kerimelerden bir tanesi. Maalesef, maalesef en çok hata edilen, yanlış anlaşılan ve belli bir kesim sanki inşallah teşbihte hata olmaz, babalarının malıymış gibi böyle bir bahçeye girip de meyveye koparır da bu benimdir deyip millete caka satarlar ya, aynen böyle alıp insanları tekfirde, imanda ve küfürde itham ettikleri bir ayet-i kerimedir. Halbuki bunun önünde o kadar çok ayet, o kadar çok öğrenilmesi gereken şeyler vardır ki, yani imanı anlamayan, küfrü anlamayan, tevhidi anlamayan birisi tevhide mani olan tağutu nereden anlayacak? İlahını tespit edemeyen birisi ilaha giden yolu kesen tağutu nereden bilecek? Ama aklı kıt, görüşü kıt, hülyası bir insanın bozuk olursa, kim tağutu inkar eder, Allah'a inanan sağlam kulpa yapışmak isterse deyip bu ayeti getirir, takır takır tekfir eder gider. Allah Subhanahu ve Teala hakkıyla anlayan samimi insanlardan eylesin. Aleykümselam ve rahmetullah. Dinde zorlama yoktur. Yani kimseyi İslam dinine girmeye zorlayamazsın buyuruyor Allah Azze ve Celle. Çünkü davet vardır. Davetin neticesinde kabul ve icap vardır. Hiç kimseyi zorla, sen niye örtünmüyorsun, sen niye oruç tutmuyorsun, sen diye namaz kılmıyorsun diyemezsin. Ama birisi inandım demişse, inanan bir insanı bir münkerde gördüğünde işte zorlama hakkım var. Bu ayeti kerimeyi delil getirerek Allah dinde zorlama yoktur diyor. Sen beni niye zorluyorsun? Bir Müslüman bunu diyemez. İnanıyorsa inanan bir insana diğer Müslümanın yaptırma gücü vardır, sana ne diyemez. Ama Allah'ın İslam'a ilettiği, göğsünü açtığı, basiretini aydınlattığı kişiler İslam'a niteliklerinden girerler. Allah'ın kalplerini kör ettiği, gözlerine ve kulaklarına damga vurduğu kişilerin ise zorlanma ile bu dine girmeleri bir anlam taşımaz. Yani ne zorla küfrettirmenin ne de zorla iman etmenin insana hiçbir faydası nedir? Yoktur. Bunu anladınız mı? Yani birini zorlarsan iman et, iman et diye ne onun imanına kendisine faydası vardır, ne de birinin kafasına silah dayasanız aynı Ammar gibi ölüm tehdidinde. Ammar, Lat, Menat, Uzza, Hubel dediğinde sahabe onu olduğu gibi bırakıyor. Ve onu imandan sonra küfre girdi diyorlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ammar'a gelip, ey Ammar, sen bu sözü söylediğinde kalbinde o putlara karşı bir sevgi, bir sevk var mıydı? Hayır dediğinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Ammar omuzlarına kadar iman yüklüdür diyerek ne yapmıştır? Ona iman ehli olduğunu, böyle bir şey ne zaman başına gelirse gelsin bundan çekinmemesi gerektiğini, söylemesi gerektiğini buyurmuştur. Demek ki dinde imanda olsun, küfürde olsun insana hiçbir zararı yok. Burada tağut kelimesi geçti. Cibt, sihir, tağutsa şeytandır. İlaha giden yolu kesen her şeydir. Kim tağutu inkar ederse, tağutu inkar etme kardeşlerim, la ilahe illallah'ın gereklerindendir. La ilahe illallah kelimesini ele aldığımızda başı nefi, sonu ispatla giden bir kelimedir. La ilahe dediğimizde, Kur'an'a gittiğimizde ilah diye gelen kelimelere, Necm suresinde o nefsini hevasını ilah edineni görmedin mi? Araf'ta sen ne dedin ananı ve seni ilah edinsinler diye İsa aleyhisselam ve anası, yani bir peygamber ve peygamber anası salih olan insanlardan ilah edinilebiliyormuş. Yine hadiste Zadül Envat olayında bir ağaç, bir çınar ağacı ilah edinilebiliyormuş. Enam suresinde yıldıza, aya, güneşe bakıp Gale Haze Rabbi diyerek, işte bu benim Rabbimdir, bu benim ilahımdır diyerek güneş, ay, yıldız ilah edinilebiliyormuş. Veyahut Bakara suresinde buzağı ilah edinmelerine baktığımızda bir buzağı da ilah edinilebiliyormuş. Veyahut Naziat suresinde Firavun, kafir ruhlu bir insan ilah edinilebiliyormuş. İşte bu noktada tağutun ne manaya geldiğini anlayabilmek için bu ayetleri yerli yerine okumak gerekir. Mesela bakın, Allah Subhanahu ve Teala Bakara'da ineği ilah edinen kavmi sanem kelimesiyle, boyuna put ve putun simgesi tipinde bir şeyin takılmasını, mesela haç gibi, ona vesen demiştir. Sihre, cipt, şirke, nit ve insan olarak kafir olan, despot olan, ilaha giden yolu kesen zorbayasa tağut demiştir. İsa aleyhisselam ve anasının tağut olmamasına sebepse ne ayırıyor orada? Kıyametten bir sahne bildirerek Allah Subhanahu ve Teala, ey İsa, sen ne dedin ananı ve seni ilah edinsinler diye diyor. Bu da bunu oradan ne yapıyor? Ayırıyor. Allah Subhanahu ve Teala hakkıyla anlayanlardan eylesin. Bu ayeti malzeme edinip de birilerine hemen bu nedir bu nedir tipinde yaklaşan değil de yerli yerinde okuyarak, yerli yerince anlayarak hayatına geçiren, neyin ne olduğunu anlayan sağlam iman nasip etsin bizlere. Burada öğlenin vakti geldi. İnşallah fırsat olursa namazdan sonra devam ederiz. Şimdilik namaz için ben bir ara veriyorum. Buyurun siz devam edin. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.